Ayrım 36, Yırtıcı Kuş Wilbur Smith, sayfa 455. Diğerleri altının çokluğu karşısında susmuşlardı. Müthiş bir meblağdı bu. Subaylardan çoğu tehlikelerle dolu bir yaşam boyunca bile bu kadar para kazanamayacaklardı. Vincent Winterton nazik nazik gülümsedi. ''Siz gerçekten sportmensiniz efendim.'' ''Ah evet.'' Schroeder soluk bir ifadeyle güldü. ''Ortaya konulan para çok yüksek, öyle değil mi?'' Altınları süpürürcesine kesesine doldurdu. Masadan kalkmaya davrandı. Vincent, albay bir dakika diyerek onu durdurdu. Schroeder tekrar iskemlesine oturdu. Buraya hazırlıklı gelmedim ama bana birkaç dakikanızı verirseniz. Ayağa kalkarak selam verdi ve kameradan çıktı. Hepsi sessizce beklediler. Genç adam az sonra döndü ve teak ağacından yapılmış küçük bir kutuyu masaya önüne koydu. 300 müydü? Kutudan aldığı paraları saymaya başladı. Yığınla altın sofranın ortasında göz alıcı bir biçimde ışıldadı. Vincent Llewellyn'e döndü. ''Para sizde durabilir mi kaptan?'' diye sordu. ''Tabii albayın bir itirazı yoksa.'' Schroeder soğuk bir tavırla başını salladı. ''Hiçbir itirazım yok.'' Kesesini Llewellyn'e verdi. İçin için pişmanlık duymaya başlıyordu. Meydan okumasını kabul edecek birinin çıkmayacağını sanmıştı. Bu kadar para kaybetmek insanı yoksulluğa düşürürdü. Gerçekten de bu yüzden beş parasız kalabilirdi. Llewellyn iki tarafında paralarını alıp önüne koydu. Sonra Vincent zar atmak için kullanılan deri kabı alarak Hollandalı'ya uzattı. Rahat bir tavırla, ''Genellikle bunlarla oynuyoruz efendim.'' dedi. ''Zarları incelemek ister miydiniz? Eğer onları beğenmezseniz daha uygun göreceğiniz zarlar da bulabiliriz.'' Schroeder kabı sallayarak zarlara attı. Sonra masadaki iki fil dişi küpü alıp lambaya doğru tuttu. ''Bir kusur göremiyorum.'' Zarları kaba attı. ''Şimdi geriye hangi oyunu oynayacağımıza karar vermek kalıyor. Hazardı mı seçiyorsunuz?'' Vincent kabul etti. ''İngiliz hazardı. Başka ne olabilir ki?'' Schroeder öğrenmek istedi. ''Her atışın limiti ne kadar? Bir sterlin mi yoksa beş mi?'' Vincent sadece bir tek atış dedi. Sayının yüksekliğine göre karar verilecek. Hazard'ı yakalayan 200 sterlini alacak. Schroeder bu teklif karşısında duraksadı. O azar azar para sürmeyi düşünüyordu. Böylece şansı ona yardım etmediği takdirde oyundan oldukça kibar bir tavırla çekilebilecekti. Bir tek zar atışı için böyle müthiş bir para sürüldüğünü hiç duymamıştı. Vincent'ın arkadaşlarından biri neşeyle güldü. ''Yaşa beni! Bu oyun peynir kafalının ne kadar cesur olduğunu gösterecek.'' Schroeder ona öfkeyle baktı ama kıstırılmış olduğunun farkındaydı. Bir dakika daha kaçma yolunu aradı. ''Ama Vincent, sizi utandırmadığım umarım albay.'' diye belirtti. ''Ben sizin sportmen biri olduğunuzu sanıyordum. Anlaşılan yanılmışım. Bu oyundan vazgeçmemizi ister misiniz?'' Hollandalı soğuk bir tavırla, ''Emin olun bu benim için çok uygun.'' dedi. ''Bir hazarda karşılık 200 sterlin, kabul ediyorum.'' Llewellyn zarlardan birini kaba atarak Schroeder'e uzattı. ''Kimin önce atacağına karar vermek için. Kimin sayısı yüksekse o başlayacak. Kabul ediyor musunuz baylar?'' İkisi de evet der gibi başlarını salladılar. Hollandalı tek zarı attı. Llewellyn 3 dedi. Zarı tekrar kaba koydu. ''Sıra sizde Bay Winterton.'' Kaptan kabı Vincent'ın önüne bıraktı. Genç adam bir tek hareketle zara attı. Llewellyn 5 dedi. İlk atış Bay Winterton'ın. Bir tek İngiliz hazırdı. Sürülen para 200 sterlin. Bu sefer iki zarı birden kaba koydu. Birinci sayıyı belirlemek için zar atacak. Lütfen Bay Winterton. Vincent kabı alıp zarlara attı. Llewellyn sayıyı söyledi. 7. Schroeder'in içi titriyordu. 7 en kolay elde edilecek sayıydı. Birkaç şekilde tutturabilirdi. Şans aleyhine dönmüştü. Oyunu seyredenlerin yüzlerindeki sevinç de bunu gösteriyordu. Vincent 1-7 daha ya da 11 attığı takdirde oyunu kazanacaktı. Bu mümkündü ama 1-1 ya da 1-2 veya 10-2 atarsa oyunu kaybedecekti. Diğer numaralar onun şansı olacaktı. Bunu tekrar yakalayıncaya ya da kaybeden sayılar gelinceye kadar zarları atmayı sürdürecekti. Schroeder arkasına yaslanarak kendine vahşice bir saldırıdan korumak istiyormuş gibi kollarını kavuşturdu. Vincent zarları attı. Llewellyn 4 dedi. Artık şans 4. Vincent dışındaki sofradakilerin hepsi işlerini çektiler. Genç adam en zor sayıyı atmıştı. Şimdi şans Schroeder'den yanaydı. Vincent'ın oyunu kazanabilmesi için 4 atması gerekiyordu. Ya da 7 atarak kumarı kaybedecekti. Sadece 2 atış 4'ü sağlayabilirdi. Ama kaybetmesine neden olacak 7 atmak daha kolaydı. Schroeder zalimce, "Size acıyorum efendim," dedi. "4 kolay gelmez. Bu şeytanın kendi numarasıdır." Melekler iyilerin tarafındadır. Vincent elini neşeyle sallayarak gülümsedi. "Parayı arttırmak ister misiniz? Bir 100 sterlin daha sürebilirim." Bu çılgınca bir teklifti çünkü her şey aleyhindeydi. Ama Schroeder'in bu fırsattan yararlanması için bir tek guldeni bile yoktu. Hollandalı sert bir tavırla başını salladı. "Dizüstü çökmüş bir insanın şanssızlığından yararlanamam." Vincent, "Ne kadar mertsiniz albay," diyerek zarları tekrar attı. "Lavalin 10 diye açıkladı. Bu nötr bir sayıydı. Vincent zarları alarak kabın içinde şıkırdattı ve yeniden attı. 6. Bu da yine nötr bir sayıydı. Schroeder bir ceset kadar hareketsiz oturuyordu. Yüzü mum gibiydi ve ter tanelerinin göğsündeki kılların arasından yapışkan salyangozlar gibi kaydığını hissediyordu. Vincent, "Bu geride bıraktığımız kızların şansına," dedi. Zarları yeniden atarken fil dişi küpler ceviz masanın üzerinde şıkırdadı. Korkunç bir an kimse ne konuştu ne de kımıldadı. Sonra bütün İngilizler ulur gibi bağırıştılar. Herhalde yukarıdaki güvertede bekleyen nöbetçi korkmuştu. Ses ana direğin tepesindeki gözetleme yerine kadar erişti. "Meryem ve Yusuf, bir çift ikili. Bundan daha tatlı küçük bir dörtlü daha görmedim." Lavalin ifadesiz bir sesle, "Bay Winterton şans sayısını attı," diye açıkladı. Paraların hepsini genç adamın önüne bıraktı. "Oyunu Bay Winterton kazandı." Sesi neredeyse kahkahalar ve kutlamalar arasında duyulamayacaktı. Bu gürültü birkaç dakika sürdü. Schroeder ormanda devrilmiş bir kütük kadar hareketsizdi. Yüzü kül rengiydi ve terliyordu. Sonunda Vincent elini sallayarak şakaları ve kutlamaları sona erdirdi. Ayağa kalkıp masanın üzerinden Hollandalı'ya doğru eğildi. "Sizi selamlıyorum efendim. Sinirleri çelik gibi bir centilmen, birinci sınıf bir sportmensiniz. Size dostlukla elimi uzatıyorum." Avucunu açarak sağ elini Schroeder'e uzattı. Albay bu ele onu aşağı görüyormuşçasına baktı. Hala hiç kımıldamıyordu. Masadakilerin yüzlerindeki tebessümler silindi. Küçük kameraya yine gerilimli bir sessizlik çöktü. Schroeder kelimelere basa basa, "Elime fırsat geçmişken sizin o zarlarınızı daha iyi incelemem gerekirdi," dedi. "Sizin" sözcüğünü vurgulamıştı. "Beni affedeceğinizi umarım efendim ama benim kumarda hile yapan insanların elini sıkmamak gibi bir kuralım var." Vincent şiddetle irkildi. Diğerleri hayretle bakarak soluklarını tuttular. Vincent bu beklenmedik hakaretin yarattığı şoktan ancak uzun bir dakika sonra kurtulabildi. Güneş ve denizin bronzlaştırdığı yanık tenli taze ve yakışıklı yüzü bembeyaz kesildi. "Bana bu sözünüzü geri almanızı sağlamak için fırsat verirseniz minnet duyarım Albay Schroeder." "Bunu büyük bir memnunlukla yapacağım." Hollandalı zaferle gülümseyerek ayağa kalktı. Vincent ona meydan okumuştu. Bu nedenle düello silahını seçmek kendisinin hakkıydı. Öyle tabancalarla filan oyun oynayacak değildi, çeliği seçecekti. Bu İngiliz köpek yavrusu Neptün'ün kılıcının karnına 1 metre kadar girmesinin zevkini tatacaktı. Schroeder Lavalin'e döndü. "Bu düelloda bana tanığım olma şerefini verir misiniz?" diye sordu. "Asla." Kaptan kesin bir tavırla başını salladı. "Ben gemimde düello yapılmasına izin vermem. Hiçbir gemimde. Sizin için tanıklık edecek başka birini bulmalısınız. Biz limana gelinceye kadar öfkenizi de kontrol altında tutmalısınız. Ondan sonra karaya çıkar ve bu meseleyi halledersiniz." Schroeder dönüp Vincent'a baktı. "İlk fırsatta size tanığımın adını bildireceğim. Bir limana gelir gelmez şerefinize sürülen lekeyi temizleme şansını elde edeceksiniz. Size söz veriyorum." Ayağa kalkarak hızla kamerasına gitti. Diğerlerinin arkasından konuştuklarını duyuyordu. Seslerini yükseltmişler, hakkında konuşuyor, tahminlerde bulunuyorlardı. Ama konyağın buharları Schroeder'in gazabına karışıyordu. Hollandalı sonunda şakaklarında zonklayan damarlarının öfkesinin şiddetinden patlamasından korktu. Schroeder ertesi günü bir köpek kulübesine benzeyen kamerasından çıkmadı. Bir kamarot ona yemeklerini getirdi. Hollandalı savaşta yaralanmış biri gibi yatıyordu. Gururunda açılan korkunç yaraları düşünüyordu. Bütün servetini kaybettiği için dayanılamayacak bir acı duyuyordu. Schroeder ikinci gün güverteye çıktı. Altın dal Güney Afrika'nın çıkıntılı kıyısına paralel olarak hızla batı-kuzeybatı yönünde ilerliyordu. Schroeder'in başı merdivende belirir belirmez nöbetçi subay hemen döndü. Geminin volta seyri tahtasındaki mandalların üzerine eğildi. Kaptan Leval'ın ise teleskopunu kaldırarak kuzey ufkunda belirmiş olan mavi dağları incelemeye başladı. Schroeder geminin rüzgar altı güvertesinde dolaşırken bütün subaylar onu görmezlikten geldiler. Kaptanın ziyafetinde servis yapmış olan kamarot yaklaşan düello haberini bütün gemiye yaymıştı. Tayfalar Hollandalıyı merakla süzüyor ama yoluna çıkmamaya dikkat ediyorlardı. Schroeder yarım saat sonra birdenbire nöbetçi subayın önünde durdu. Hiç giriş yapmadan ''Bay Fowler, tanığım olur musunuz?'' diye sordu. ''Özür dilerim albay ama Bay Winterton benim arkadaşım. Şimdi izninizle.'' Hollandalı ondan sonraki günlerde gemideki her subaydan düelloda tanığı olmasını istedi. Ama her seferinde de soğuk tavırlarla reddedildi. Dışlanan ve küçültücü duruma düşen albay güvertede ava çıkan bir pars gibi dolaşıyordu artık. Düşünceleri bir sarkaçtan farksızdı. Kah Katinka'nın ölümünü pişmanlık ve vicdan azabıyla düşünüyordu. Kah öfkeyle kaptan ve gemi subaylarının kendisine davranışlarını. Gazabı öylesine artmıştı ki neredeyse buna dayanamayacaktı. Beşinci günün sabahı rüzgar altı tarafındaki güvertede dolaşırken birinin seslenmesi üzerine ıstırabın neden olduğu kara sislerin arasında kendine geldi. Kaptan Leval'in rüzgar tarafındaki küpeşliğe giderken Schroeder de onu izledi. Kaptan güneybatıya doğru bakıyordu. Albay onun yanında durdu. Schroeder birkaç dakika gözlerine inanamadı. Tehlikeli görünüşlü kapkara bir bulut sıra dağlar gibi ufuktan gökyüzüne doğru yükseliyor ve müthiş bir hızla üzerlerine geliyordu. Schroeder kara yarda üzerlerine yuvarlanan taş yığınlarını düşündü. Leval'in onu uyardı. ''Aşağı inmeniz daha doğru olur albay, biraz sarsılacağız.'' Hollandalı bu uyarıyı aldırmadı. Küpeşlerin önünde durarak huşuyla bulutların yuvarlanarak üzerlerine gelmelerini seyretti. Etrafında müthiş bir çalışma vardı. Tayfalar yelkenleri sarmaya koşuyorlardı. Altın dal burnunu fırtınaya karşı çevirmek için dönüyordu. Rüzgar öfkeyle uluyarak altın dala saldırdı. Gemiyi öylesine yan yatırdı ki rüzgar altı tarafındaki küpeşte denize girdi. Yeşil sular içeriye doldu. Bele kadar gelen bir dalga güverteyi süpürdü. Bu arada Schroeder'i de sürükledi. Eğer ana yelkenlere sıkıca sarılmasaydı denize yuvarlanacaktı. Altın dalın kontra yelkeni ve baba fingosu ıslak parşömendenmiş gibi patladı. Fırtına gemiyi kavrarken tekne hemen hemen suların altında yalpaladı. Deniz açık ambar kapaklarından içeri doldu. Aşağıdan şangırtılar ve gümbürtüler geldi. Geminin bazı bölmeleri parçalanmış, yükler yer değiştirmişti. Bağlarından kurtulan ağır topun ezdiği adamlar çığlıklar attılar. Top şimdi güvertede yuvarlanıyordu. Diğer tayfalar hızla akan yeşil sular onları yandan denize sürüklerken cehenneme düşen kayıp ruhlar gibi aykırdılar. Hava köpükler yüzünden bembeyaz kesildi. Schroeder boğulmak üzere olduğunu sandı. Oysa başı suya girmemişti. Beyaz sis onu körleştirdi. Altın dal kurşun ağırlıklar bağlı omurgası sayesinde ağır ağır doğruldu. Ama yelkenleri parça parçaydı. Yırtık yelkenler fırtınada dalgalanıyor, kırbacınkine benzer sesler çıkarıyorlardı. Serenlerden bazıları kırılmıştı. Sağlam direklere çarparak çatırdıyor, takırdıyorlardı. Fırtına içine dolan deniz suları yüzünden yan yatan altın dalı sürüklüyordu. Gemi kontrolden çıkmıştı. Yarı boğulan ve iliklerine kadar ısınan Schroeder şiddetle öksürerek, soluk almaya çalışarak güvertede zorlukla ilerledi ve aşağıya inen merdivene sığındı. Oradan dehşet ve merakla etrafındaki dünyanın eriyerek, gümüş fıskiyeler ve üzerlerinde yol yol köpükler olan çılgın yeşil dalgalara dönüşmesini seyretti. Fırtına iki gün boyunca gemiye saldırmayı sürdürdü. Saatler geçerken dalgalar daha yükselip çılgınlaştı. Sonunda altın dalın üzerine gelirken boyları sanki Maestra Serena'nınkini aştı. Yarısına kadar su dolan gemi dalgalara karşı koyabilmek için hızla yükselemiyordu. Dalgalar tekneye çarparken köpük köpük oluyor ve yeşil sular güverteleri süpürüyordu. Yerlerine bağlanmış olan iki dümenci geminin burnunu fırtınaya doğru çevirmek için çabalıyorlardı. Ama tekneye saldıran her dalga başlarının üzerinde patlıyordu. İkinci gün gemidekilerin hepsi de bitkin haldelerdi. Dayanma güçleri tükenmek üzereydi. Kimse uyku uyuma fırsatı bulamıyordu. Sert peksimetten başka yiyecek bir şey de yoktu. Level'in kendini ana direğe bağlamıştı. Oradan geminin batmaması için subaylarına ve tayfalarına emirler veriyordu. Açık güvertede hiç kimsenin bir destek olmadan ayakta durması mümkün değildi. Ama top güvertesinde denizciler ekipler halinde yedek tulumbaların başında telaşla çalışıyor ve geminin sintinelerindeki 2 metreye yakın suyu boşaltmak için çabalıyorlardı. Onlar suları hızla boşaltırken deniz parçalanmış top deliklerinden ve çatlamış ambar kapaklarından tekrar içeri doluyordu. Fırtına onları çıplak direkleriyle ileri doğru sürüklerken rüzgar altı tarafındaki heyula gibi karadağa yaklaşıyordu. Dümenciler kaslarını geriyor, olanca güçleriyle geminin kıyıya doğru gitmesini engellemeye çalışıyorlardı. Ama altın dal yine de karaya doğru sürükleniyordu. O gece karanlıkta top seslerini andıran gümbürtüler duydular. Bu kıyıya vuran dalgaların sesiydi. Saatler geçer ve gemi kayalıklara doğru sürüklenirken gürültü de arttı. Üçüncü gün şafak sökerken köpükler ve sislerin arasından kıyının tehdit dolu kara silüetini gördüler. Dik kayalar ve sivri burunların sadece bir fersah ötesindeydiler. Schroeder güvertede zorlukla ilerledi. Her dalga gemiye çarparken o da direk, yelken ne bulursa ona tutunuyordu. Deniz suları saçlarından yüzüne akıyor, soluk soluğa konuşmaya çalışırken sular ağzına ve burnuna doluyordu. Levelin'e, ''Ben bu kıyıyı biliyorum.'' diye açıkladı. ''İlerideki burnu tanıdım.'' Levelin bağırdı. ''Bu rota üzerinde ona çarpmamak için Tanrı'nın yardımına ihtiyacımız var. Fırtına bize dişlerini geçirdi.'' Schroeder o halde Tanrı'ya bütün kalbinizle dua edin kaptan diye böğürdü. Çünkü kurtuluş 5 fersah bile uzakta değil. Gözlerini kırpıştırarak tuzlu suları akıtmaya çalışıyordu. Bundan nasıl emin olabilirsiniz? Ben burada kıyıya çıktım ve askerlerimle karada ilerledim. Karanın her kıvrımını biliyorum. Şu burnun gerisinde bir körfez var. Oraya yaban öküzü körfezi alınıverdik. Gemi oraya girebilirse fırtınanın etkisinden biraz kurtulur. Dipte 2 kayanın arasında bir de boğaz var. Oradan geniş ve sakin bir göle giriliyor. Orada böyle bir fırtınadan bile korunuruz. Benim haritalarımda öyle bir göl yok. Levelin'in yüzünde umutla kuşku birbirine karışıyordu. Schroeder Tanrım diye haykırdı. Bana inanmalısınız kaptan. Denizde doğal çevresinden uzaklaşmış oluyor ve bu yüzden de korkuyordu. Önce şu kayalardan kurtulmamız gerekiyor. Ondan sonra hafızanızı sınarız. Hollandalı susarak kaptanın yanındaki direğe çaresizce sarıldı. Deniz öfkeyle beyaz köpüklerden oluşan dudaklarını açtı ve kara kayadan sivri dişleri ortaya çıktığı zaman dehşetle baka kaldı. Altın dal o kapkara dişlere doğru sürükleniyordu. Dümencilerden biri bir çığlık attı. ''Ah Tanrım, ölümlü ruhlarımızı sen koru, kayalara çarpacağız!'' Levelin ona doğru ''Dümeni iyice çevir!'' diye gürledi. Geminin yan tarafının hemen yakınında deniz öfkeyle yarıldı ve kayalık su püskürten bir balina gibi ortaya çıktı. Taştan pençeler küçük geminin ince tahtalarına doğru uzandı. Kayalara o kadar yakındı ki Schroeder bunları kaplamış olan yosun ve kabuklu deniz hayvanı yığınlarını gördü. Diğerlerinden daha iri bir dalga tekneyi yakalayarak kayalara doğru fırlattı. Ama kayalar denizin kaynayan yüzeyinin altında gözden kayboldu. Altın dal bir avcının engelle karşılaşan atı gibi yükseldi ve kayaların üstünden aştı. Omurgası kayaya dokundu ve gemi öyle şiddetle sarsıldı ki Schroeder'in eli direkten kaydı ve güverteye savruldu. Ama gemi engelden kurtuldu. Dev bir dalganın tepesinde ileriye taşındı. Kayaların gerisindeki daha derin suya indi. Hızla ilerlerken burun geride kaldı. İleride körfez belirdi. Schroeder kendini zorlayarak ayağa kalktı. O anda korkunç fırtınanın gücünün denize uzanan dil yüzünden kesildiğini fark etti. Altın dal hala çılgınca ilerliyor ama kontrol altına girmeye başlıyordu. Hollandalı teknenin dümeninin emirlerine uyduğunu hissediyordu. Hollandalı Levelin'in kulağına ''İşte'' diye haykırdı. ''İşte tam ileride.'' ''Ulu tanrım haklıymışsınız.'' Kaptan coşkun dalgalar ve köpüklerin arasından geminin burnunun ilerisindeki çifte kayayı fark etmişti. Dümencilere döndü. 1 derece 40! Adamların suratlarındaki dehşet dolu ifadelerden bu emre uymayı hiç istemedikleri anlaşılıyordu. Ama yine de gemiyi rüzgarın esme yönünden ilerideki kara kayalar ve köpüklere doğru 1 derece döndürdüler. Kaptan emretti. Bu rotadan şaşmayın. Altın dal körfezde büyük bir hızla ilerledi. Levelin, Bay Winterton diye gürledi. Genç adam yakındaki ambar ağzına sığınmıştı. Arkasındaki merdivende de 6 tayfa vardı. Gemiyi kontrol edebilmek için ana baba Fingo'nun yelkeninin bir kat camadanını açmamız gerekiyor. Bunu yapabilir misin? Emrini bir isteğe çevirmişti. Çünkü bu fırtınada bir denizciyi ana direğin tepesine tırmandırmak hemen hemen cinayet gibi bir şeydi. Ama bir subayın yol göstermesi gerekiyordu. İçlerinden en güçlü ve cesuru Vincent'tı. Vincent hiç duraksamadan adamlarına "Haydi gelin çocuklar" diye bağırdı. "Benden önce baba Fingo yelkenine erişecek tayfaya bir altın vereceğim." Ayağa fırlayarak güvertede ana direk yelkenlerine doğru koştu. Peşinde adamlarıyla uçarcasına yukarı tırmandı. Altın dal yaban öküzü körfezinde ürkmüş bir at gibi hızla ilerliyordu. Schroeder birdenbire yine bağırdı. "Şuraya bakın, göle giden boğazın iki taraftan yükselen kayaların arasındaki giriş yerini işaret ediyordu. Level'in başını arkaya atarak ana direğin yukarısına baktı. Orada küçücük gözüken adamlar yüksek yelkene yayılmışlardı. Bir kat camadanla boğuşuyorlardı. Kaptan Vincent'ı ince atletik vücudu ve rüzgarda uçuşan siyah saçlarından kolaylıkla tanıdı. Yavaşça, "Bu ana kadar her şey cesurca yapıldı" diye fısıldadı. "Ama çabuk ol oğlum, bana gemiyi kontrol etmek için bir parça branda bizi ver." O bu sözleri söylerken Cunda yelkeni birdenbire açıldı ve tüfek patlamasını andıran bir sesle rüzgarla doldu. Kaptan korkunç bir an yelkenin fırtınada parçalanacağını sandı. Ama rüzgarla dolan yelken dayandı. Kaptan geminin hareketinin hemen değiştiğini fark etti. Hırıltılı bir sesle, "Sevgili Meryem Ana" dedi. Boğazı tuz yüzünden tahriş olup şişmişti. "Belki de bu işi başarabileceğiz." Dümencilere seslendi. "Dümen kırın." Altın dal bu değişikliği hemen uydu ve rüzgara burnunu yan döndü. Gemi uzun yaydan fırlatılmış bir ok gibi batıdaki kayaya doğru hızla gitti. Sanki kendini karaya çarpacaktı. Ama gövdesi suda kaydı ve burnunun oluşturduğu açı da değişti. Tam karşısında boğaz iyice belirdi. Altın dal karanın rüzgar altı tarafına girerken düzeldi. İki kayanın arasından geçti, hızla akıntıya kapılarak süratle boğazla ilerledi ve göle girdi. Burada fırtınanın gazabından korunabilecekti. Level'in yeşil ağaçlı kıyılara hayret ve sevinçle baktı. Rahatlamıştı. Sonra irkilerek ileriyi işaret etti. "Buraya bir gemi demir atmış bile." Yanında duran Schroeder yüzünü kamçılayan rüzgarın etkisinden kurtulmak için elini gözlerine götürdü. Sonra "Ben bu gemiyi tanıyorum" diye bağırdı. "Hem de çok iyi tanıyorum. Bu Moray Martısı."
36. ayrımın sonu. Sayfa 465.